Ne güzel az önce Rabbin sofrasını yaptık, kutladık diyebiliriz. Ama aslında o Rabbin sofrasında ne oldu? Ne yaptık? Bu Rabbin sofrası kilise tarihinde imanlıların arasında en büyük tartışmalara sebep oldu. Herkes başka bir şey diyor ki bu budur. Aslında Rabbin sofrasında ne oluyor? Bir tarafta var mesela papaz kiliselerinde öyle bir anlayış var. Gidersin Katoliklere ya da Ortodoks Pravoslav kiliseye gidersen orada öyle bir tantal bir magia yapılıyor. Bir büyücülük gibi bir şey. Herkes titriyor yani. Bu Bukvano gerçekten İsa'nın kanı olunmuş, bedeni olunmuş. Tabii İsa bu sözleri kullanıyor ama onlar bunu bedensel bir anlamda düşünüyorlar. Sanki ekmek ekmek kalıyor, şarap şarap kalıyor ama içinde Mesih varmış gibi. Ve çok büyük bir korku ile katılıyorlar. Tabii ben bunlara demek istiyorum. Mesela İsa Mesih Kana mucizesinde, Kana köyünde suyu şaraba çevirirken, değil mi? Aslında bu su kalmadı. Gerçekten şarap oldu. Gerçekten koku değişti, tadı değişti. Ama Allah diyor ki ekmek gene ekmek, şarap gene şarap ama sen onu İsa gibi kabul et. Sanki yani İsa veriyor su ve su gene su kokuyor. Gene ekmek ekmek tadı var ama mucize olmamış gibi davranıyorlar. Öyle değil. Öte yandan olabilir biz bu Rabbin sofrasına saygısızlıkla katılalım. Gereken ciddiyeti vermeyelim. Onun için sormak istiyoruz. Birkaç hafta bu temada sizinle birlikte düşünmek istiyoruz. Rabbin sofrası aslında nedir? Ve bugün araştırmak istiyorum Rabbin sofrası ve İsa Mesih'in zamanında Yahudilerin kutladığı bir bayram vardı. Kim biliyor onun adı? Fısıh Bayramı. Duydunuz mu? İşte bunların arasındaki bağlantıyı bugün araştırmak istiyoruz. İsa Mesih son sofrasında aslında ne yaptı? Kim eski antlaşmayı bilmezse okuyor Mata İncil'i, okuyor 1. Korintiler mektubunu ve o da İsa Mesih'in bu son sofrasında yaptığı şeyleri okuyor ve anlamıyor. Çünkü bütün anlam eski antlaşmadan geliyor ve bu bağlantıyı iyice anlamak gerek. İsa Mesih rastgele öğrencilerine demedi, çocuklar yarın öleceğim, hadi son bir akşam yemeğini toplanalım. Öyle demedi, bu böyle olmadı. Hayır, o sofra zaten her Yahudinin her sene kutladığı bir bayramıydı. Nasıl bugün mesela Noel, Koleda kutluyoruz, aynı biçimde Yahudiler her sene bu kurban bayramı gibi bir şey, fısıh bayramıydı. Onu kutlardılar. Ve İsa aynısını yaptı. Yani İsa olsun ve öğrencileri olsun o data 14 Nisan gününde o bayram vardı. Küçüklüğünden beri her sene aynı bayramı kutlardılar. Yeni bir şey değil. İsa yeni bir şey başlatmadı. Ama eski bayrama yeni bir anlam verdi. Ve sanıyorum şimdiye kadar öğrendiniz o fısıh bayramı aslında neydi? Kim biraz daha eski hatırlıyor, biliyor bunu. Ve o bizi İsrail'in zamanına, Mısır'daki çöldeki hayatına çeviriyor. İsrail halkının Mısır'dan kurtulmasını her sene anardılar. Her sene aklına getirirdiler bu fısıh bayramı ile. Ve kutsal kitapta, çıkış kitabında 12. bölümde Rab tam olarak anlatıyor bu bayramı nasıl tutsunlar. Aslında olay olmazdan önce bile, onlar Mısır'dan çıkmadan önce bile dedi ki bu gece çok spesyal, çok özel olacak. Bunu her sene kutlayacaksınız. Hatta bu her senenin birinci ayı bu olacak. Sanki en büyük tarihteki olay budur. Ayın ortasında 14'ünde tam bunu yapacaksınız, tutacaksınız. Ve nasıl yapardılar bunu hatırlıyor musunuz? Merkezde et vardı, kuzu eti. Bir yıllık bir hayvanı kesip onu acele acele lazımdı kızartsınlar. Çünkü ilk kurtuluş gecesinde zaman yoktu. Onu uzun uzun preparere yapsınlar, değil mi? Pilav falan bilmem ne. Hayır, acele acele kuzu kızarttılar. Hatta bağırsakları birini çıkarmadan olduğu gibi kafayla hiçbir kemik biri kırılmayacak diye o kadar acele ettiler. Çünkü Mısır'dayken onları ölümden kurtaran o kuzunun kanıydı. Olayı biliyoruz. Gerek yok uzun uzun tekrarlayayım bunu. Herkes bunu aşağı yukarı biliyor sanıyorum. Ama Rab dedi ki, ben sizi bir kere kurtardım Musa'nın zamanında. Yani 3400 sene önce bizimce. Ama insan unutuyor ya, yani en büyük şeyleri bile unutuyoruz. Hatta dizler de unutsun, alışıyor. O daha kötü bir şey. Yani banal mı oluyor? Değil mi? En büyük olayları yaşadıktan sonra bize bunlar sıradan geliyor. Bayağı banal mı geliyor? Ben çok iyi hatırlıyorum. 11 yaşındaydım. 1969 yılında insan tarihinde bir ilk oldu. O da ne? İnsanoğlu ilk defa Ay'a gitti. Armstrong adındaki Amerikalı zaten bir merdivenden aşağı iniyor ve diyor ki benim için küçük bir adım ama insanlık için kocaman bir adım. Öyle bir laf dedi. Ve ben onu hatırlıyorum daha bugün gibi. Ama sonra ne oldu? Apollo 11 idi. Sonra Apollo 12 oldu. 13, 14, 15, 17'ye kadar 6 defa gittiler Ay'a. Ve artık balığa ne oldu? Tamam Ay'a gittik, ne olacak? Bu kadar büyük bir olay artık bizi hiç ilgilendirmiyor. Sanki oynatmıyor bir şey yüreğimizde. Ben hatırlıyorum o çok büyük bir şey. Düşün yani. Ay'a gittiler. Bütün dünya onu canlı olarak televizyonda seyretti. Hatırlıyorum bunu. Papa biri onlar için dua etmiş. Hatırlıyorum bu olayı. Ama şimdi tamam. 60 sene önce gittik. Nasıl bu kadar büyük bir olayı unutuyorsun? Ve aynı biçimde ruhsal hayatımızda da aynı. Rab bizim hayatımızda o kadar büyük şeyler yaptı. O kadar büyük mucize bile yapsa ne yapalım, alışıyoruz. İşte bu olmasın diye, alışmasınlar diye, olmasın onlara diye Rab dedi ki bu kurtuluş olayını Mısır'da ne yaptım sizin için her sene hatırlayacaksınız tam 14 Nisan'da. Evet, Fısıh Bayramı'nı buyurdu bu amaçla. Ve her sene Rabbin o büyük kurtuluş işlerini hatırlasınlar diye. Ve bu böyle gitti 1400 sene. 1400 sene boyunca İsrail halkı bunu kutladı. Hatta bugüne kadar yapıyorlar. Her Yahudi hayli bunu bugün yapması lazım. 1400 sene öyle gitti. Ta İsa Mesih gelene kadar. O akşam İsa ne zaman dedi ki çok arzuladım bu sofrayı sizinle birlikte kutlayın. Bu da büyük bir ders var. Ne demek? Sizinle birlikte. Çünkü Rab buyurdu ki bu sofrayı nasıl kutlayacağınız kilise değil mi? Sinagogda mı, tapınakta? Hayır. Her aile, her hane kendi evinde onu kutlasın. Ama bu son sofrada Meryem Ana yoktu. İsa'nın kardeşleri Yakup, Yahuda falan onlar da yoktu. Kim vardı? Onun öğrencileri. Yani bununla gösteriyor ki benim ailem sizsiniz. Bu Rab'in sofrası ailece kutlanacak bir şey değil. Kim gerçekten bizim ruhsal kardeşlerimiz ise onunla birlikte bunu kutluyoruz. Demek İsa bu akşam bu 12 öğrencileriyle birlikteyken o bayrama bambaşka bir anlam verdi. Aynı bayram devam ediyor ama başka bir anlamla. Dur, anlatamayalım. Tek tek anlatalım İsa Mesih nasıl bir başkalık yarattı orada. Kuzunun eti, etinin yanı sıra bir de ikinci olarak ne vardı? Ekmek var idi. Mayasız ekmek. Neden mayasız? Bu hem acelenin hem de günahsızlığın, kutsal olmanın bir simbolü. Zaman yoktu maya arasında ve aynı zamanda maya yani günahı sembolize ediyor. Ve mayasız ekmek yerken bize bir ders veriyor. Tamam ben şimdi sizi bu kuzunun kanıyla kurtardım ama bundan sonra kutsal bir hayat yaşayacaksınız. Günahsız bir hayat yaşayacaksınız. Bu ikisi birlikte gidiyor. Et ve ekmek. Olamaz normal bir ekmek arası. Yani olamaz bugün birçok kişinin yaptığı gibi İsa'nın kanı beni kurtarıyor ama sonra istediğim gibi devam ediyorum yaşama. Yok. Madem eti yiyorsun ekmeğinden de alacaksın. Günahsız lığın simbolü bu mayasız ekmek idi. Tamam. Bir de üçüncü bir şey daha vardı. Yemek olarak masada üçüncü bir şey daha vardı. Acı otlar. Acı otlar. Ne olabilir bu acı otlar? Değil mi böyle İtalyan salatasında roka yediniz mi böyle? çok acı bir tat var değil mi? Ya da diyelim kekik, rigan yani. Mesela onu yedin ve insan kusmak geliyor. Ama Rab diyor ki bunu yiyeceksiniz. Neden? Amaç ne? O fısıh sofrasında, ki bu fısıh sofrasının adı seder dediler. Seder sofrasında İsrail halkı lazımdı o acı otlar yesinler ta ki Mısır'da çektikleri acılarını ansınlar. Yani o kadar acı bir hayat yaşadık ve Rab bizi o kadar acı durumdan kurtardı. Ve Rab çıkış kitabında bölüm 12'de bu üç şeyi buydu. Et, mayasız ekmek ve acı otlar. Okay, bunu öğrendik mi? Demek bugüne kadar Yahudiler bunu yapıyor. Ama şimdi Rab İsa bu bayramın anlamını değiştirmek istiyor. Yani bizi bir ruhsal ders vermek istiyor. Bu kuzu kim simbolize yapıyor? Bu kuzunun kanı kimin kanı? Aslında demek istiyor İsa bu kuzunun kanı, ben bu kanı dökeceğim. Koyun getirmeyecek, ben kurtuluşu getireceğim. O zaman İsa neden bu eti almadı ve demedi bu benim bedenimdir? Değil mi? Asıl mantıklı olacak logika burada böyle bir şey var. Ama onu yapmadı. Eti almadı, ekmeği aldı. Neden? Yani bu sanki sembolizm zayıf. Ben diyorum bu benim etim, o zaman değil mi? Bir hayvanın etini göstereceğim. Ama İsa bunu yapmadı. Herhalde göstermek istedi ki bir daha siz herhangi bir hayvanı kesmeyeceksiniz. Eğer biz bugüne kadar devam etseydik bugün ne olacak? Sanki ben kurban getirdim. Yok, sen bir şey getiremezsin. Kurtuluş getiren benim. Sen bir daha bir hayvan kesmeyeceksin. Tamam mı? Ama sonra nasıl devam etti? Sonra ilginç bir sembolik hareket yaptı İsa. Bir kadeh aldı. Ve kadehin içinde şarap vardı. Dedi ki bu benim kanımdır. Bu beni hep şaşırttı. Ne gibi şaşırttı? Şarap da nereden çıktı şimdi? Yani kutsal kitapta bunu okumuyoruz. Çıkış 12. bölümde nerede Rab bu fısıh sofrasını, bu seder sofrasını buyuruyor? O da şarap geçmiyor. Rab hiçbir zaman demedi şarap alacaksınız. Bu nereden çıktı şimdi? Yani bu bizi gerçekten düşündürüyor. Hatta bu fısıh sofrasında, İsa'nın zamanında dil bir 4 tane kadeh şarap içti. Yani bunlar büyük. Belki yarımşar litre minimum, demek minimum 2 litre şarap gitti orada. Evet, yani bu şarap içme adeti çok sonra çıktı meydana. Ama İsa'dan 150 sene önce sefti duyuyoruz Yahudiler bu adeti başlatsınlar. Yani eski antlaşma kapandı. Rab artık peygamber göndermedi. Malaki'den sonra kimse gelmedi. Ama onlar kendiliğinden başladılar bu şarabı kullanmaya. Hatta öyle bir kitap yazdılar. Bu şimdi Yahudilerin bir kitabı. Yubileler kitabı. İşte İsa'dan 150 sene önce. O İsrail tarihini tekrarlıyor. Ve o da şöyle yazıyor. Ve bütün İsrailler fısıh kuzusunun etini yiyordu. Şarabını içiyordu. Atalarının tanrısı Rabbi övüyordu. Ona şükrediyorlardı. Mısır boyunduruğundan ve kötü kölelikten çıkmaya hazırlanıyordu. Demek ki hani o zaman bu adet başladı. Diyebiliriz İsa ancak 150 seneden önce. Rab bunu buyurmadı ama kendilerinden bunu yaptılar. Ama burada aslında iyi bir ders var. Acıyı ve köleliği andıran yiyeceklerin yanı sıra şarapta vardı. O da sevinç için bir sembol. Değil sarhoşluk. Ama sevinç için bir semboldu. Mesela diyelim herhangi bir baskı olduğu zaman insan şarap içmezdi. Çünkü yani sevinç yoktu ortada. Ama Rab'in sofrasında şarabı kullandı İsa. Bunu ne göstermek istiyor? Değil sadece acı. Değil sadece kutsallık. Ama aynı zamanda sevinç buyuruyorum. İsa diyebilirdi. Ne bu? 150 sene önce başladınız bu insan adetleri. Kabul etmiyorum. Çıkış kitabına dönüyoruz. Rabbin ne buyurduğunu yapıyoruz. Şarabı kaldırın diyebilirdi. Ama yapmadı İsa. O şarabı kullandı. Yani bu bizi düşündürsün. Yani nasıl bunu yaptı? Sevinç olayını sanki Rabbin sofrasında önem verdi buna. Abi ben size soruyorum. Rabbin sofrasında hangi kiliseye giderseniz gidin. Sevinç diye bir şey var mı? Sevinmek diye bir şey var mı? Pek yok. Biz onun anlamını saptırdık biraz. Başka bir sanki ağırlık veriyoruz. Evet, İsa tam dediğince bu benim kanımdır. Bize buyuruyor sanki şarabı bir sevinç simbolü olarak kabul edelim. Ve bugün size azıcık düşündürmek istiyorum. Biz Rabbin sofrasına nasıl yaklaşıyoruz? Biz Rabbin sofrasına nasıl bakıyoruz? Hangi duygularla katılıyoruz? Biraz değişti değil mi? Yani ilk imanlılardan yani İsa'nın amacından biraz uzaklaştık. Bugünlerde küçücük bir kırıntı ekmek ve minacık böyle kaplarda bir yudumluk şarap veriyoruz. Öyle değil mi? Hele Covid'den sonra hepten korkuyoruz. Hijyene çok büyük rol oynuyor sanki. Değil mi? Eskiden biz de yapardık. Hadi bir şarap bir kardeşten içerdik. Sonra kişi iğrenmeye başladı. Ay Covid'den sonra hepten değişti. Bugünlerde hani geçenlerde gördüm internette reklamı gördüm. Şimdi artık böyle küçücük şarap kadehleri plastikli. Değil mi? Üstü böyle naylonla kapalı. Bir de ikinci kat bir de ekmek kırıntısı, bir ekmek parçası koyuyorlar kombine. Tamam mı? Ve onu masaba böyle veriyorlar. Ya ben de diyorum madem öyle bari kafe başından ya da biz de böyle Rabbi sofrası automatları koyalım sokakta. Tamam mı? Ne zaman canın çeker, ne zaman ihtiyaç hissedersin. Gece 3'te gidiyorsun, çekiyorsun kendini bir Rabbi sofrasını açıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Uzaklaştık değil mi? Rabbin amacından uzaklaştık. Evet. Bir başka anlam nedir? Yani bunu bırak şimdi ama ruhsal anlam nedir? Rabbin sofrası bizde nasıl daha böyle yaygın bir anlam oldu? Ben bazen bakıyorum küçücük bu şarap ve böyle ekmek kırıntısı. Bana nasıl geliyor? Sanki doktora gitmişsin. Ondan sonra ilaç veriyor. Bir de hapça yutuyorsun. Öyle geliyor bana. Ve biz de öğretiş olarak, anlayış olarak da aşağı yukarı aynısını yapıyoruz. Doktor, hasta. Demek ki hafta arası günah işledim. Şimdi İsa'nın önündeyim. Ve o lazım bana ruhsal şifa versin. Ve o yüzden şimdi kendim ay ne günah işledim, ne günah işledim. Böyle kafamı yoruyorum. Şimdi yedim, içtim. Gitti. Rahatladım. Çok kişiler böyle. Yani genel bakış budur yani. Ama Fısıh Bayramı'nda aslında birlik içinde kutlanan bir olay var. Bu bayramın en büyük anlamı ve dersi birlik. Birlikte kutlamak, o beraberlik ve sevinç kutlamasına uygun bir şekil bulmalıyız bugün. Da aynı anlam versin. Dediğim gibi onlar 4 kadeh şarap içerdiler. Bazen bana böyle geliyor, diyelim senin doğum günün var. Çağırmışsın 20-30 kişiyi, hadi çocuklarına. Ondan sonra ne yapıyorsun? Çok zahmet olmasın, şimdi tortayı kes, tabakları battı, çatalları yıka, sonra daha kolay olsun. Her gelene küçük bir sufa pasta veriyorsun. Bir de böyle hazır çatalar var ya değil mi, içecek üstü kapalı. Tabii bunu hadi yiyin şimdi, yiyin şimdi. Bize öyle oluyor değil mi? Yani beraberlik kayboluyor fark ediyorsun. Ne demek istediğini söylüyorum anlıyorsunuz değil mi? Yani gerçekten Rabbin sofrası bu beraberlik olayı. Şimdi dedik ya 4 ayrı kadeh içiliyordu. Ve bu 4 kadehin anlamı vardı. Ve bu 4 kadehi bağladılar çıkış kitabının 6. bölümünde yani yazılan olaylara. Orada Rab kendi halkına söz veriyor. Kurtuluş ne demek olduğunu aslında onlara anlatıyor. Ve 4 ayrı olay var. Bunları şimdi okumak istiyoruz ve bugünkü anlamımız budur. Çıkış 6, 6. ayetten 8. ayete kadar. Onun için İsraillilere de ki ben Rabbim, ben Yahve'yim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracağım. Onların kölesi olmaktan sizi kurtaracağım. Onlara ağır biçimde yargılayacağım ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım. Sizi kendi halkım yapacağım ve ben sizin tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Rabbim ben olduğunu bileceksiniz. Size İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim ben Rabbim. Yani böyle okurken çok anlaşılmıyor ama burada dört tane bakış var. Kurtuluş aslında nedir? Ve bugünkü yani ders budur. Gerçekten çok önemli bir şey. Sen bir kişiye kurtuluş ne olduğunu anlatabilir misin? Ama burada daha İsa yokken Fısıf Bayramı'ndan bir ders alıyoruz. Rab İsrail halkını oradan çıkarınca bu kurtuluş olayı aslında nedir? Dört ayrı söz veriyor Rab kendi halkına. Onlara bir göz atacağız. Birincisi, kurtuluş nedir? Rab diyor ki kurtuluş demek yanlış kölelikten doğru köleliğe. Nasıl? Okuyalım. Onun için Rab diyor, İsrail'lere de ki ben Rabbim, ben Yahve'yim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracağım. Onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Köle olmaktan kurtuluyorsun. İsrail halkı ne biçim köleydi? Kölelik iki türlüydü. Birincisi kölelik demek ki özgürlük yok. Serbestlik yok. Ne gibi? Gece gündüz bütün gücünle çalış ama en sonunda elinde avucunda bir şey kalmıyor. Çünkü kölesin. Kazandığın para sana gelmiyor. Kendini işten öldürüp atıyorsun ama ancak bugün de aynı değil mi? Kendini işinde öldürüp atıyorsun ama en sonunda kim zengin olacak? Sen değil, firman zengin olacak. Öyle değil mi? Kölelik bu. Sen birkaç kuruş biriktirdin ama karşılık olarak sağlığınla ödedin. Kölelik bu. Birkaç kuruş için sağlığımızı bozuyoruz. Kölelik bu. Ve aynısı İsrail halkı köle durumdaydı. Ama kölelik daha da kötüydü. İkinci bir buyruk daha vardı. Firavun buyruk verdi ki bütün erkek çocuklar öldürülsün. Ve bu sadece senin ailene dokunmuyor. Bu bütün halka dokunuyor. Ve bu devam ederse, böyle giderse ne oluyor? Bütün erkek çocuklar ölüyor. Kızlara ne oluyor? Mısırlıların evine gidiyorlar. Oraya evleniyorlar. Senin halkın yok oluyor. İsrail halkı yok oluyor. Ve biz de aynı durumdayız. Bugün de anlayalım ki bu kölelik bize sadece biraz zorluk değil, bize ölüm getiriyor. Bunu anlamalıyız. Rab onları o kölelikten kurtardı. Vaat edilen Kenan topraklarında herkes yani incir ağacı ve asmanın altında huzur içinde oturacaktı. Kölelikten kurtulmak bu demek. Değil zengin olmak, değil büyük bir kişi olmak ama huzur içinde yaşamak. Rab işte onu yaptı onlar için. Yani ne oldu? Rab onları Mısır'dan Kenan'a götürdükten sonra onlar aylak mı kalacaktı? Hayır, gene işleyecektiler. Gene çalışacaktılar. Yani işsizlik değil, aylak olmak değil ama işlediğinin karı sana geliyor. İşliyorsun ama biliyorsun bu sana. Kölelikten kurtulmak bu demek. Ve Rab söz verdi ki bir halk olacaklar. Ve o halkın başında Rabbin kendisi olacaktı. Biz de lazım bu iki büyük dersi kendi hayatımızda öğrenelim. Bu kendiliğinden olmuyor. Rab tarihi öyle düzdü ki İsrail halkı bu dersi anlasın. Biz köleyiz ve bize ezen bir boyunduruk var. Biz bugün yani kurtuluş olayı öyle anlamalıyız. Nasıl oldu? Biz gerçekten köle miyiz? İsa Mesih bir kere Yuhanna 8'de değil mi? İsrail halkına dedi ki insanoğlu sizi serbest ederse gerçekten serbest olacaksınız. Aa ne konuşuyorsun? Biz hiçbir zaman köle değildik. Ya ne ya? Çıkış kitabı yok mu? Köle değildik. Her sene bunu kutluyorsunuz. Biz hiçbir zaman köle değildik. Değil mi? İnsan inkar ediyor. Aynısı. Hani herkes fark ediyor seni ama sen inkar ediyorsun. Aa ben serbestim. İstediğimi yaparım. Kimse bana laf geçirmez. Köleliğimizi inkar ediyoruz. Ve aynı biçimde insanda bu derece gelmeli ki bunu kabul etsin. Ben köleyim. Titus 3:3 şöyle diyor. Çünkü biz de bir vakitler anlayışsız idik. Seslemezdik. aldattırılırdık. Türlü çeşit isteklere ve zevklere hizmetkarlık ederdik. Bu kölelik demek oluyor. Türlü çeşit isteklere ve zevklere hizmetkarlık yapıyorsun. Kölelik yapıyorsun. Sen serbest değilsin. Senin içinde istekler var ya, zevkler var ya, onlar seni ayırıyor. Hayır, sen onları kontrol etmiyorsun. Onlar seni ayırıyor. Kötülük ve kıskançlık içinde yaşardık. Kin dolu, birbirimizden azlaşmayan kişiler idik. Kölelik bu. Kölelik bu. Birisini görünce en başta uygunsuz duygular meydana geliyor. Hissediyoruz değil mi? Sen bakıyorsun, aa bu kim ya? Değil mi? Bu demek içindeki kötü duygular seni mahpus ediyor. Seni köle ediyor. Ben hatırlıyorum 1992'de yaşardık Avusturya'da, Viyana'da. Ve Osmi Mart, yani 8. Mart için büyük bir kutlama yaptı. Komünistler, Türkiye'den kaçan komünistler, ona çok hepsi kaçtılar Türkiye'den ve o da komünizm propagandası devam etti. Ve Lidya'ya da eşimi çağırdılar ki o da konuşsun, din için bir şeyler konuşsun orada. Ve çok enteresan oldu. Komünistlerin önünde müjde yaydık. Çok güzel oldu. Ama tam ben böyle beklerken podyumda birkaç kişi vardı. Birisi atladı, o da oturdu bir şeyler anlatmaya başladı. Komünizm böyle değil mi? Biliyorsunuz eski sloganları. Benim yanında oturan da bir laf yaptı. Sen de kimsin ulan? Sen de nereden geldin be? Bana dedi ki ya bir dakika siz yoldaş değil misiniz? Değil mi? Drugar değil misiniz? Adam senin için konuşmuyor mu? Sen aynısını konuşmuyorsun. Ama ne oluyor? Onlar bile birbirlerinden azlaşmazdılar. Değil mi? Yani aynı iş, aynı propaganda yapıyor ama azlaşmak yok. Ve sanki birçok İmanlılar da aynısı anlamamışlar. Aynı derecede devam ediyorlar. Aynı köleliği devam ediyorlar. Sen de kimsin? Sen de nereden çıktın? Yani bir pastor başka bir pastora görünce aynı duygular çıkıyor meydana. Sen de nereden geldin? Yani sen mesela dünyadayken, bu köleliğin altındayken bir başka kişiye hangi gözden bakıyorsun? Daha fazla ondan nasıl faydalanabilirim? O bana ne fayda, yarar getirecek? Görüyor musunuz? Bu duygular Paulus diyor sizi köle ediyor. Evet ve şimdi kurtuluş fikri budur. Kötü bir efendinin kölesi iken birisi gelip senin için bir fidye ödedi. Büyük bir para ödedi bu kölelikten çıkasın. Yahuda İsa için kaç para aldı? 30 gümüş parası. Demek ki onun gözünde İsa'nın değeri bu kadarıydı. 30 gümüş parçası. Evet ama sen düşün eğer İsa'nın kanı aktıysa o seni bu kölelikten çıkardıysa senin değerin ne kadar? Neyle 30 gümüş parçası mıydı seni kurtardı? Yoksa Allah'ın oğlunun kanı ile. Demek senin için ne kadar ödedi? Sonsuz Allah'ın oğlunun kendi oğlunun hayatını verdi. Demek Rabbim gözünde senin değerin o kadar yüksek. Ve böyle yapmakla sen birinci efendinden serbest kalıyorsun. Öyle değil mi? Ya sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Madem birisi kendi cebinden ödedi, demek bir kölelikten başka bir köleliğe geçiyorsun. Serbest değilsin. Bu bize yeni bir fikir geliyor. İsa bizi satın aldı ve biz onun malıyız şimdi. Eski bir efendimiz var. Ve şimdi yeni bir efendimiz var. Yani kurtuluş bu demektir. 1. Korintiler 6:19. Yoksa bilmiyor musunuz ki bedeniniz kutsal ruhun evidir. O kutsal ruhu Allah'tan aldınız ve o şimdi içinizde oturuyor. Siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. Ha git bugün anlat bunu. Siz bir fiyatla satın alındınız. Onun için bedenlerinizle Allah'a şan getirin. Fiyatla satın alındınız. 1. Korintiler 7:23. Bir fiyatla satın alındınız. İnsanlara köle olmayın. Apostolların İşleri 20:28. Paulus konuşuyor önderlere ve diyor ki siz de hem kendinize hem de sürüye imanlılara dikkat edin. Kutsal ruh sizi onların arasında güdücü kıldı. Allah'ın kilisesini çobanlık yapasanız, evet, onu kendi kanıyla satın alın. Demek pastalar hiçbir zaman düşünmesin, bunlar benim. Onların efendisi var. Ve biz de kölelikten kurtuldum derken bir efendinin başka bir efendiye geçtim. Başka bir şey değil. Kendi kafana göre hayatını yaşayamazsın. Kurtuluşun bu en birinci parçası budur. Romalılar 6:15. Ve Paulus bunu uzun uzun anlatıyor. Sesten güzel. Madem öyle, ne diyelim? Kanun değil de merhamet altındayız diye, yani kölelikten kurtuldum diye günah mı işleyelim? Serbestir mi artık? Olamaz öyle şey. Yoksa şunu bilmiyor musunuz? Kendinizi kime köle olarak teslim ederseniz, hani seslemek için, evet, seslediğiniz o kişinin kölesi oluyorsunuz. Ya günaha köle oluyorsunuz ve onun sonucunda ölüm var, ya da seslemeye köle oluyorsunuz, onun sonucunda gene doğruluk var. Ama Allah'a çok şükür ki eskiden günahın köleleriydiniz. Ama bir öğretişe bağlandınız ve onu yürekten seslendiniz ve günahtan serbest kılındıktan sonra şimdi doğruluğun köleleri oldunuz. Bu pek anlatılmıyor bugünlerde. Gel İsa'yı kurtaracak, cennete gideceksin. Doğacak. Kurtarmak ne demektir? Onu araştırıyoruz. Evet. Bu birincisi. Sonra devam ediyor. Çıkış 6. bölümde. O da anlatıyor bize kurtuluş nedir. İkinci hakikat, ikinci büyük kurtuluş olayı, şeytani bağlardan serbestliğe geçiyoruz. Kurtulmak demek şeytani bağlardan, şeytana bağlanmaktan serbestliğe geçiyoruz. Şöyle okuyoruz. Onları diyor, ağır biçimde yargılayacağım ve kudretli elimle size özgür kılacağım. Onları derken kimi? Mısırlıların tanrıları diyor. Onları yargılayacağım derken hem Mısırlıları yargılayacağım hem de onların tanrıları yargılayacağım. Demek sanki burada sanki bir dövüş var. Kim gerçek İsraillerin, yani İsrail halkının tanrısı? Yahve mi güçlü, yoksa yüzlerce binlerce Mısırlıların tanrısı? Kim daha güçlü çıkıyor? Ve Rab diyor ki, sizi çıkarmak tam göstereceğim ki ben bu hepsi bütün bu Mısırlıların tanrılarından daha kuvvetliyim. Evet, çıkış 12. 12'de diyor ki, o gece Mısır'dan geçeceğim, hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. 10. bela. Ve Mısır'ın bütün tanrılarını yargılayacağım diyor. Ben Rabbim, Yahve'yim. Nasıl bir şey? Ve kısaca şimdi gözden geçirmek istiyorum sizinle. Bu yargılamak nasıl bir şey? Normal Egiptliler, normal bir Egiptli vatandaş yüzlerce, binlerce tanrıya inanırdı. Öyle bir kaos ve en büyükleri en güçlüydü. En birinci bela neydi? Nil ırmağında sanki kan çıktı. Su kana döndü sanki. Ve bunu yapmakla Rab gösterdi ki bu Nil bir tanrı olarak tapılırdı. Ve bunun adı Hnum. Öyle zor bir adı. Hnum. Ve o bütün Mısır'a sanki bereket getirin Nil tanrısı. Ve Rab onu vurunca, bu suyu çevirince ki ben Hnum'dan daha güçlüyüm. Hnum'u yargıladım. İkinci olarak kurbağalar çıktı. Egiptlilerin bir kurbağa tanrıçası vardı. Heket adında. Heket. Gerçekten bir kadın bir sürü kurbağa kafası. Ve şimdi Rab diyor ki Heket sizi koruyamaz. Heket'e dua ediyorsunuz, kurban kesiyorsunuz ama ben ondan daha güçlüyüm. Rab ikinci belada böyle. Üçüncü belada sivrisinekler çıktı ve onların da tanrıları vardı. Set ve Geb adında, onlar Mısır'ın topraklarını kontrol ederdiler ama Rab toprağa vurup o topraktan sinek çıkardı. Demek ben bu tanrıları Set ve Geb'i vurdum. Dördüncü yerde görüyoruz, sinekler çıktı. Büyük at sinekler diyoruz. Kocaman, iğrenç bir şey ve çok huzursuz oluyor. Evet, böcek kafalı bir tanrıca vardı, Hefri adında. Ve o sanki bütün böcekleri kontrol ederdi. Ama o bile güçsüz kaldı. Çünkü Rab yani bu sinekleri çoğaltı. Beşinci yerde büyük bir kırım vardı. Hayvanlar ölüyordu. Yani hayvanlar ölüyordu. Ve Hator bir de Apis adında iki tane. Hator bir dişi tanrısı, Apis gene erkek tanrısı. İkisi boğa gibi yani inekler gibi gösteriliyordu. Ama onlar da inekleri kurtaramadı. Rab onları vurdu. Sonra altıncı bela, insanlarda çıbanlar çıkıyor. Yani iğrenç yaralar çıkıyor. Ve bu da gene Sekmet adında bir dişi tanrı vardı. Aslan kafası ile o doktor imiş. O insanların, Mısırlıların sanki sağlığını kontrol edermiş. Ama Sekmet'te hiç fayda edemedi, yardım edemedi. Yedinci olarak dolu yağdı. Değil mi? Gökten Rab dolu yağdı. Bu gene Tefnut ve Nut adında iki tanrının gök tanrıları varmış. Ama onlar da yardım edemedi. Rab onları yargıladı. Çekirgeler. O, Mısırlılar inanırlar Reneutet adında bir tanrı varmış. O da tağlaları ve tahalları korurmuş. Rab ona yargıladı. Dokuzuncu olarak karanlık, üç günlük karanlık idi. Ve bu hani en büyük tanrı, nasıl Greklerin Zeus tanrısı vardı. Egiptlerin en büyüğü Horus. Belki duydunuz Horus. O güneşi kontrol eden hani gök tanrısı. Ama Rab bu karanlıkla onları vurdu. Ve onuncu bela hepimiz biliyoruz. İlk doğanların ölümü. Bu da hangi tanrı yargılandı? Firavun'un kendisi. Çünkü Egiptliler Firavun'u bir tanrı gibi görürdüler. Ama o bile kendi çocuğunu koruyamadı. Rab burada üst üste değil sadece insanları ama tanrıları da yargıladı. Mısırlıların bütün gündelik hayatı yüzlerce tanrıya hizmet etmekle geçirdi. Adım başı değişik güçleri dua ediyorsun. Kurban kesersin, değişik sunular yapıyorsun. Ama onunla birlikte büyük korku da vardı. Biliyorsunuz nasıl bizim halk yani değil mi? Cinlerden korkuyor. Aynı biçimde onlar da bu tanrılardan korkardı. Ve zaten Paulus kendisinin arasında bir bağlantı kuruyor. 1. Korintliler 10. bölümde şöyle yazıyor. Allahsız kişiler adaklarını değil Allah'a ama kötü ruhlara yapıyorlar. Ve ben istemiyorum kötü ruhlara ortak olasınız. Ne demek oluyor? Paulus diyor tamam bu tanrı dedikleri aslında yok. Ama bu tanrı lafın arkasında kötü ruhlar saklanıyor. Ve hepsi bu korkunun içinde. Bugüne kadar aynı değil mi? Hani gerçekten ben şahit oluyorum en güçlü kişi cin korkusundan perişan oluyor. Cin korkusunda tır tır titriyor. Yani eski hayattayken biz bunlardan korkardık. 2. Timoteus 2.26 diyor ki kişiler uyanıp şeytanın kapanından çıksınlar. Çünkü şeytan onları esir tutuyor. Onun istediğini yapsınlar. Onun istediğini yapsınlar. Ama ben satanist değilim. Elbette satanist değilsin. Elbette sen direkt satana, şeytana tapmıyorsun. Dolaylı yönden putlara, babalara, değil mi? Büyüler yapmakla sen gene hizmet ediyorsun şeytana. Evet. Rab ne zaman İsrail halkı Mısır'dan çıkardı? Aynı zamanda onların putlarını ve şeytan ve cin korkusundan da çıkardı. Bugüne kadar aynı. Bir kişi Mesih'e geldiği zaman bu korkulardan serbest oluyor. İbraniler 2.14 şöyle diyor. Madem evlatlar et ve kandandırlar, o İsa kendisi de aynı tabiatı aldı. Öyle ki ölmekle ölümün kuvvetini sahip olanı yani şeytanı yensin. Öyle ki insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir ettiler. 1. Seyrekler'de 1.9 diyor ki, çünkü onlar kendileri bize anlatıyor, nasıl Allah'a döndünüz? Hani putlardan dönüp artık yaşayan hakikat Allah'a hizmet ediyorsunuz. Kurtuluş bu demek. Cinleri bırakıyorsun, şeytana hizmet etmekten vazgeçiyorsun ve diri Tanrı'ya hizmet etmeye devam ediyorsun. Üçüncü büyük bir bakış, kurtuluş nedir? Üçüncü büyük bir hakikat. Hor görülen bir azınlıktan Allah'ın halkı olmaya değişiyorsun. Neydiler? önceden İsrail halkı hor görülen bir azınlık idi. Halk değildi. Ama 7. ayette, yani Çıkış 6-7, şöyle diyor Rab: sizi kendi halkım yapacağım ve ben sizin tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran tanrınız Rab'in ben olduğumu bileceksiniz. Evet, onlar önce bir halk değildi, bir azınlık, bir malsınız buydu. Allah'ın halkı olmak ne demek acaba? Bu laf ne demek? Allah'ın halkı olmak bir fayda var mı? Bugünlerde öyle bir anlayışımız var. Allah sanki mecburdur her insana aynı davransın. Haksızlık. Hemen böyle konuşuyoruz. Nasıl oluyor bir tek halk seçti? Nasıl İsrailleri seçti? Böyle sanki itiraz ediyoruz. Allah mecbur değil mi herkese aynı davransın? Bir parça öyle, bir parça doğru. Rab herkesi adil davranıyor. Herkesin hakkını veriyor. Kimseye haksızlık etmeyecek. Herkes kendi hakkını alacak Allah'tan. Ama aynı zaman o herkese aynı yakınlığı göstermek zorunda değil. Herkese özel haklar vermek zorunda değil. Mesela Yakup vardı, değil mi? İbrahim'in torunu Yakup. Bir baba gibi bir evladı üstün tuttu, Yusuf'u, değil mi? Ona özel giysiler verdi, gösterdi ki bu spesyal. Evet, bunu yapmakla aslında iyi yapmadı. Çünkü lazımdı gerçek bütün evlatları bir sayesin baba olarak. Ama diyelim baba değil de başka bir durum. Lotaryada şimdi sen 20-30 milyon kazandın. Bir gecede zengin oldun. Ve bu parayla birisine yardım ediyorsun, birisine yardım etmiyorsun. Bu haksızlık mı? Hayır, haksızlık değil. Sen mecbur değilsin bütün borçları kapatasın, herkesin zorunu göresin. Bu senin privilegin. Bu senin hakkın. İstediğin gibi lütuf, merhamet gösterebilirsin, değil mi? İşte onun için kimse diyemez haksızlık. Rab yeryüzünde bir kişi seçtiyse İbrahim'i ve onun babasını ve onun kardeşini seçmediyse bu haksızlık mı? Rab yeryüzünde bir tek halk seçtiyse, Yahudiler, ve başka halkları seçmediyse bu haksızlık mı? Hayır, haksızlık değil. Bu Rab'in hakkıdır. Yani böyle yapma, privilegiyası var. Ve Rab şimdi İsrail'e dedi ki, sen şimdiye kadar 400 sene Mısır'da köleydin. Bir azınlık idin. Halk değildin. Ve şimdi zamanı geldi, seni oradan çıkarayım, bir halk yapayım. Kendi halkımı yapacağım. Ne kadar büyük bir olay. Şimdi bizi düşünelim, bu bizim için ne demek oluyor? Hezekiel peygamber bunu çok güzel anlatıyor. 16. bölüm şöyle diyor. Şimdi Rab konuşuyor burada. Kendi halkına, İsrail'e konuşuyor. Doğduğun gün göbek bağın kesilmedi. Temizlemek için seni yıkamadılar, tuzla ovalamadılar, kundağa sarmadılar. Düşün, bebek doğurdun. Tabii burada bebek var. Tamam mı? Ve şimdi sokağa atıyorsun onu. Temizlemiyorsun. Aradan hemen doğuyor ve hiçbir kimse ilgilenmiyor. Kimse bunlardan birini yapacak kadar sana acımadı. Sevecenlik göstermedi. Nasıl bir durum? Var mı öyle? Senden tiksindikleri için doğduğun gün seni kıra attılar. Yanından geçtim, Rab diyor. Senin kendi kanının içinde kımıldadığını gördüm. Kanlar içinde yeni doğmuş bir bebek. Düşün bunu. Kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Evet, kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Kırda yetişen bir bitki gibi ben sana baktım. Tamam mı? Geliştin, büyüdün, kusursuz bir güzelliğe eriştin. Ama sadece İsrail halkı değil, biz de aynı durumdaydık. Kurtulmazdan önce halimiz buydu. Abort yapılmış, ölümü terk edilmiş bir bebek gibi. Şimdi biliyor musunuz? Rab o kadar acı sözlerle bizim de durumumuzu anlatıyor. Eski hayatta böyle bir durum vardı. Ama bu durum böyleyken Rab bizi sadece tek tek kurtarmakla kalmadı. Bizi toplu olarak bir halk yaptı. İsa dedi ki, bu sürüden olmayan başka koyunlarım var. Gidip alacağım onları, tek sürü, tek çoban olacak. Kim bu başka koyunlar? Yahudi olmayanlar. Dedi ki tek bir sürü olacak, iki kilise olmayacak. Tek bir kilise olacak. Ve 1. Petrus 2, 9'da Rab bunu çok güzel bir biçimde şöyle anlatıyor. Ama siz diyor Petrus, seçilmiş bir halksınız. Krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz, kutsal bir milletsiniz. Allah'ın kendi halkısınız. Öyle ki Allah'ın iyi tabiatını ilan edesiniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı. Bir zamanlar siz bir halk değildiniz. Şimdi gene Allah'ın halkısınız. Allah sizi affetmezdi. Şimdi gene size merhamet ediyor. Kurtuluş demek oluyor. Sen Allah halkının bir parçası oluyorsun. Bazı haklar var. Bir vatandaş olarak bazı haklara sahipsin. Başkaları yok. Mesela Bulgaristan'a gelen bir kişi toprak alamaz. Ama sen istediğin toprağı alabilirsin. Bu senin öz hakkın çünkü vatandaşsın. Yabancı bir kişi seçimlere katılamaz, oy atamaz. Ama sen istediğin kişi oy atabilirsin. Hatta kendin bile kandidat olabilirsin. Evet, demek öyle privilegyalar var. Rab bize bir halk yaptı. Ama halk aynı zamanda ne demek? Tek kişilik halk olur mu? Hayır, kalabalık demek. Bir tek halk yaptı. Rab İsrail halkını Mısır'dan çıkarınca tek bir halk yaptı. Ve biz bunu anlamalıyız. Biz yeni antlaşmada tek bir halkız. Ve bunu iyice anlayalım. Ve son olarak son bir söz verdi Rab. Ölüm diyarından bereket ülkesine. Ne gibi? Ayet 8. Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Rabbim diyor. Demek ki Rab orada bir söz veriyor. Öbür üç anlam, üç bakış olmuş geçmiş zamanda. Ama bu şimdi ileride. Bu gelecek zamanda. Yapacağım diyor. Ama yaptım demiyor. Ve biz bu yolculuğun içindeyiz. Nasıl bir devlet? Onlar en sonunda bu devletin sınırına, Kadeş Barnea kasabasına gelince, değil mi? 12 tane casus yolladılar. Bakalım. Eskiden satelit fotoğrafları yoktu. İnternet yoktu. Baksınlar nasıl bir yer. Onun için 12 kişiyi yolladılar. Araştırma yapsınlar. Onlar dönünce şöyle dediler. Sayım 14'te. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler. İçinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa, süt ve bal akan o ülkeye bize götürecek ve orayı bize verecektir. Süt ve bal. Bugün bir litre süt kaç para? Bir bokan bal kaç para? 15 lira bilmem ne. Yani orada o kadar bolluk var bedava. Yani biraz abartarak konuşuyor ama o kadar bereketli bir yer demek istiyor. Kölelikten ölüm diyarından bolluk ülkesine. Rabbin verdiği bu sonsuz artık dikkatimizi geçmiş zamandan gelecek zamana çeviriyor. Rab bir şeyler yapmaya başladı ama sonunu daha görmedik. Bizi bir yolculuk bekliyor. Ya bu yolculukta imansızlık yapıyoruz ya da imanlı gibi davranıyoruz. Ya imansızlık yaptığımızda yarıda kalacağız. Ama imanlı olarak devam edersek hedefe ulaşacağız. Ve aynı biçimde Rab'in sofrası da dikkatimizi geleceği zaman çekiyor. İleri bakmaya, ileri doğru çekiyor. Ne gibi? Her yer Rab'in sofrasında. Bizim aklımız o hakikatlerde olsun. Biz şimdilik gurbetçiyiz. Her bir mesihçi aslında bir gurbetçi. Etrafımızdaki insanlar sanki başka bir dil konuşuyor. Anlamıyorum, anlaşamıyoruz. Duyuyoruz bir şeyler ama anlamıyoruz. Evet, onların sıraları ve adetleri bize uymuyor. Biz başka şeyler yapıyoruz. Ne kadar da uğraşasan uymaya hep yabancı kalacaksın. Ama ben konuşmuyorum şimdi bu Almanya, İngiltere, Fransa için. Ben konuşuyorum kendi mahallende. Kendi mahallende yabancısın. Bunu anladın mı? Bunu hissediyor musun yoksa daha çok rahat mısın mahallede? Rabbin sofrası bize bu duygular veriyor. Hep birlikte yabancıyız. Yabancılar bir ağır gelince, bir halk olunca o zaman daha rahatız, değil mi? İhtiyacımız var. İhtiyacımız var bir araya gelmeye. İhtiyacımız var bu duyguları canlandırmaya. Körde yabancıyız ama burada vatandaşız. Bu duygu bizde olsun. Filipiler 3.20 ama bizim vatandaşlığımız göktedir. Oradan kurtuluşumuzu bekliyoruz. O da Rab İsa Mesih'tir. Onun kuvveti o kadar büyük ki her şeyi yenebilir. Ve o kuvvetle bizim zayıf bedenlerimize kendi şanlı bedenine benzer edecektir. Rab'in sofrasında gözlerimizi İsa Mesih'in gelişine çeviriyoruz. Rab gelinceye kadar onun ölümünü ilan etmiş oluyorsun diyor. 1. Korintiler 11-26. Ve aynı zamanda dirilişi aklımıza getiriyoruz. O bize yeni bir beden verecek. Bu yeryüzünde ne kadar da tadilat, remont yaparsak bu beden hep eksik kalacak. Öyle değil mi? Dua ediyoruz. Ay yürek, ay sırtım, ay bilmem ne, kokalarım bilmem ne. İyi tamam Rab yapacak ama en sonunda bu araba bozuluyor. Ve montörler biliyor. Araba eskiyince ne kadar da remont ya, ne kadar para atarsan her ay 3-4 tane oluyor. Ama bizim umudumuz değil bu eski beden hep kalsın. Rab bize yeni bir beden verecektir ve bu bizim umudumuz. Ve Rab'in sofrasında biz onu aklımıza getiriyoruz. Şimdi 4 tane büyük bakış baktık. Yani böyle değişik açıdan baktık. Rab daha İsrail halkı çıkmazdan önce bile söz verdi. Kurtuluş budur. Ve biz de Rab'in sofrasını alırken, paylaşırken bizim yani anlayışımız bu olsun. Rab sizinle.